Ayrım 33, sayfa 269. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Din afyon mu? İslam devrimcidir, İslam soldur diye yazdım, eleştiriler geldi. Siz solcular din halkın afyonudur diyordunuz. Şimdi dinin devrimci karakterinden bahsediyorsunuz. Marx'ın bu sözü Soğuk Savaş döneminde CIA psikolojik propagandalarının en etkili silahı oldu. Sosyalizme karşı kullanılan hiçbir ideolojik silahın bu ölçüde etkili olduğu görülmemiştir. O halde Marx'ın sözünün şifrelerini çözmek zorundayız. 1. Bu sözün edildiği 19. yüzyılda din yoksulların ilacı değil, egemenlerin baskı aracıydı. 2. Genç Marx'ın öğretmenleri, ki ateist değillerdi, Alman filozoflar Hegel ve Feuerbach yoğun bir din tartışması yapıyor, pratik hayattaki Hristiyanlığa sert eleştiriler yöneltiyorlardı. 3. 25 yaşındaki Marx o ortamda tam olarak şunu dedi: dini acı aynı zamanda gerçek acının ifadesi ve gerçek acıya karşı bir protestodur. Din mazlum mahlukun iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz hallerin ruhudur, halkın afyonudur. Ki afyon metaforu insanların anlık acılarını azaltan ve onlara devam etme gücü veren hoş bir yanılsamayı ifade ediyordu. O dönem afyonun tıbbi nitelikleri ve bağımlılık yaratma potansiyeline hem değer veriliyor hem de kınanıyordu. 4. Bu söz Marx'ın 1843'te başladığı Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı adlı çalışmasının giriş bölümünde yer aldı. Yani Marx'ın din değerlendirmesi sınıfsal olmayan Marksizm öncesi bir analizdi. Fransız Komünist Partisi'nin önde gelen isimlerinden Roger Garaudy, 1980'ler başında Kaddafi'nin yazdığı Yeşil Kitabı okudu ve Libya'da Kaddafi ile birkaç kez buluşup İslam'ı benimsedi. Marx'ın sözünü şöyle yorumladı: o sırada bütün Avrupa'da kutsal ittifak hüküm sürüyordu. Katolik kiliseleriyle her milletten hükümdarların, sömürüye ve baskıya boyun eğmeyen halkların her türlü özgürlük isteklerine ve eylemlerine karşı aralarında kurdukları bir ittifaktı bu. Sosyal adaletsizliğe karşı baş kaldıran herkese boyun eğmeyi vaaz etmek suretiyle dini ideoloji bastırıcı rol oynuyordu. Marx tarafından 19. yüzyıl ortalarında Katolik dininin bu şekilde tenkidi tamamıyla yerindeydi. Aslında afyon metaforunu ilk olarak Hegel Hindistan'daki kast sistemini yaratan din için kullandı. Sarayların kurulu düzenini meşru gösteren dinin bu yüzü çok çevreler tarafından eleştirildi. Ali Şeriati'ye göre 19. yüzyılda din eleştirisi yapanların eleştirileri isabetliydi ve din afyon görevini icra etmişti. Dine karşı din, ancak toptancı bakış açısıyla dinin reddine karşı çıkan Şeriati, dinin özünün afyon değil uyarıcı olduğunu söyledi. Dinin toptan mutlak kötü olduğu, salt gericilik taşıdığı düşüncesi Marx'a değil, daha çok burjuva aydınlarına ve kaba materyalistlere ait. Unutmayınız ki dinin gerçek ıstıraba karşı bir protesto olabileceği tespiti de Marx'a ait. Marx'ın yolundan giden Rosa Luxemburg, Kilise ve Sosyalizm başlıklı makalesinde, toplumu dinsizleştirmek gibi bir saplantıya kapılmak yerine dinin egemenlerin elinde toplumu boyunduruk altına alma aracı olmasına itiraz etmek gerek. Halkın afyonu toplumun geleceğini sermayenin geleceğine bağlayan dincilik anlayışlarından beslenir. Sosyalizm dinsel inanca karşı savaş vermez diye yazar. Tarih sahnesine devrimci kimliği de çıkan dinin ve Hazreti Muhammed'in muhalif yönü unutturuldu. Oysa ne dedi sahabe Ebu Zer Gıffari? Evinde yiyeceği olmayıp da kılıcını alıp sokağa fırlamayana şaşarım. Marksistler ile İslamcılar ittifak yapabilir mi? Öncelikle bu soruyu uygulama dönemleri dışında tartışmak gerekir. İdeal saik ile iktidara gelenlerin acı uygulamaları oldu, Muaviye gibi. Marksizm ile İslam'ın ezilenler ittifakı Şah'a karşı mücadele verip İran'da devrim yaptı. Devrim sonrası Tahranlı tüccarların etkisindeki Hümeyni yönetiminin solcuları katletmesi tarihsel ittifaka büyük darbe vurdu. Olumlu örnekler de yok değil. Bazı kesimleriyle, muteziyle, kesin olarak karmatiler gibi. Maddi gelişmeleri inkar eden dogmatik İslamcılar ile dogmatik Marksistleri bu tartışmanın dışında tutmalıyız. Dipnot. Karmatiler 9. yüzyıl sonlarında ortaya çıktı. Yaklaşık 200 yıl yaşayacak olan Karmatilerin doğum yeri Güney Irak idi. Şiiliğin İsmailiye mezhebine mensuptular. Örgütün tabanı ağırlıklı olarak yoksul köylülere dayanıyordu. Aralarında köleler ve maden ocaklarında ölümüne çalıştırılan işçiler vardı. Kuşkusuz kökü İslam'dı. Fakat İslam'ı sömürenlere karşı serttiler. Karmatilere göre kişiler mevki ve makamlarıyla değil, halka hizmetleriyle, insanlıklarıyla övülmeliydi. Kardeşlik temelli bir örgüttü. Irk, renk, dil, din farkı gözetmediler. Sadece Arap değildi mensupları. Türk, Fars, Azeri, Kürt, Süryani, Nabati, Arami, Berberi gibi diğer halklar da vardı. Birbirlerine refik yani yoldaş diyorlardı. Ele geçirdikleri bölgelerde muhabbet ve dostluğa dayanan eşitlikçi ortak mülkiyete dayalı bir toplumsal yapı kurdular. Herkes ürettiğini kazandığını halkın evi adı verilen yere koyuyor ve ihtiyacını buradan karşılıyordu. Kardeşlik esastı. Kadın erkek arasında harem selamlık yoktu. Tek hedefleri vardı. Yoksulluğu yok edip eşitlik, adalet ve kardeşlik temelinde yeni bir düzen kurmak. Ütopya Cumhuriyeti'ni kurdular. Ömrü 80 gün oldu. 1871'deki Paris Komünü'yle yaşıttı. İsmailiye mezhebi mensupları Fatımi Devleti'ni kurunca Karmatiler ikiye bölündü. Bu devleti destekleyenler ve bu devleti devrimci bulmayıp karşı çıkanlar. Ve sonuçta devrimciler, Fatimiler ve Abbasiler tarafından ezildi. Marksizmin İslam'ın özündeki devrimciliği araması, bulması günümüzün konusu değil. İslam'ın ahlaki eşitlikçiliğine, mülkiyeti sınırlama isteğine, sınıfsal kökenine ilk vurgu yapanlar Kerim Sadi veya Ahmet Nevzat Cerrahoğlu, Abidin Nesimi, Doktor Hikmet Kıvılcımlı oldu. Kıvılcımlı'nın Özgün Tarih tezlerinden Allah Peygamber Kitap isimli eseri İslam'ın toplumsal düzenini tahlil eden iyi bir çalışmadır. Öncesi var. Sinop'ta sürgün hayatı yaşayan Melabi Terlikçi Salih, geleceğin TKP lideri, Mustafa Supi'yi Türkçülükten sosyalizme yönlendirmedi mi? Melami Şeyhi Mecditoğlu'nun Balkan Federasyonu Ütopyası'nı sosyalizm temeli üzerinden kurgulamadı mı? Melamilerin kitabını yazan Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye Komünist Partisi davasında yargılanmadı mı? Nazım Hikmet, Şeyh Bedrettin Destanı'nda tarif ettiği din adamı isyancı, devrimci, eşitlikçi bir hareketin önderi değil mi? Nurettin Topçu'nun Cemil Meriç'in çalışmaları göz ardı edilebilir mi? Mihri Belli ve Doğan Avcıoğlu birlikte Fransız Komünist Partisi'nden Roger Garodi'nin Sosyalizm ve İslamiyet kitabını çevirmediler mi? Bu örnekler sadece bizle de sınırlı değil. Müslüman kardeşlerin sol kanat lideri Suriyeli Mustafa Sıbahi veya kendine Allahperest sosyalist diye tanımlayan İranlı Ali Şeriatil'in arayışları unutulabilir mi? Tarih sahnesine 7. yüzyılda devrimci kimliği de çıkan İslam'ın Marksizm ile ittifak kurması neden şaşırtıcı olsun? Marksizm dünya üzerindeki çeşitli toplumların farklı inanç ve kültürleriyle önce anlama, kavrama üzerinden bir ilişki kurdu. Sonra ülkelerin kendine özgü şartlarını göz önüne alarak antifeodalizm, antikapitalizm gibi ortak programlar inşa etti, ittifaklar ve cepheler kurdu. O halde gece gündüz Marksizme küfür eden, aşağılayan dincilerin tavrının nedeni belli değil mi? Dini kitlelere karşı bir sindirme aracı olarak kullanan egemen güçler, konuyu sınıf çatışmasından sömürüden emperyalizmden çıkarıp inançlı inançsız ikilemine soktular. İnsana dair cüz'i iradeyi tasfiye ettiler. Hakiki Müslümanların hakikate teslim olan Marksistleri hanif olarak görmesi gerekmiyor mu? Şunu da eklemeliyim. Genellikle doğa bilimleriyle birlikte anılan pozitivist yöntem sosyal bilimlere uygulanarak din dışlandı. Toplumsal gerçeği bunun dışında arayan tarihsellik Marksistleri ve İslamcıları nasıl birleştirmez? Lenin akıllı idealizmin, yani inancın, akıllı materyalizme, aptal materyalizmden çok daha yakın olduğunu söylemedi mi? Solcuların hatası. İslam sağcı değil. İslam'ı Müslüman kimliğini ötekileştirerek sağa itekleyen kimi solcular var maalesef. Bunlara göre Cemil Meriç sağcı, Nurettin Topçu sağcı, Alev Alatlı sağcı. Bunlar Suriye'de Mustafa Sıbahi'ye, İran'da Ali Şeriati'ye dönüp bakmadılar. Mutezile hareketi ve Karmatiler üzerine düşünmediler. Çöle sürülen Ebu Zer Gifari'yi değil, Roma'daki bir köle isyanının lideri olan Spartaküs'ü örnek aldılar. Büyük devrimci Hazreti Muhammed sağcı olabilir mi? Hazreti Musa, Hazreti İsa sağcı olabilir mi? Din çıkışı itibariyle soldur, devrimcidir, ilerlemecidir. Bu sebeple çıkışında iktidarın değil, yoksul halkın desteğini almıştır. Şeyh Bedrettin'i bile sadece Nazım Hikmet'in şiirinden bilen bir sol var karşımızda. Kerim Sadi'nin veya Abidin Nesimi'nin eserlerini bilen var mı? Israrla sormalıyız, aramalıyız. Sol İslam'a niye uzak düştü? Sol İslam'ı yozlaştıranların oyununa nasıl geldi? Marx'ın hayatı bile İslam'a bakışını gösterir. Avrupa dışında sadece Cezayir'e giden Marx kızı Laura Lafarge'a 1882'de bu ülkeden yazdığı bir mektupta Müslümanlar için boyun eğme diye bir şey yoktur demişti. Bu tarihte Ticani tarikatından Sidi Eşşeyh liderliğindeki Müslümanlar sömürgeci Fransızlara karşı ayaklanmıştı. Fransız sömürge yönetimi ne kadar şiddete başvurup kan dökse de Müslümanlar boyun eğmedi. Marx mektubunda eşitsizlik gerçek bir Müslüman için menfur, yani iğrenç bir şeydir. Ancak bu duygular devrimci bir hareket olmazsa harabeye dönecektir dedi. Marx Müslüman dünyaya yabancı değildi. Kırım Savaşı'nın 1853'te başlamasıyla Osmanlı ve Müslümanlar üzerine okumalar yaptı. Eşi Jenny Marx, Amerika Sosyalist İşçi Partisi kurucusu Friedrich A. Sorge'ye 1877'de yazdığı mektupta dedi ki, ''Kocam şu an Doğu sorununa dalmış durumda ve tüm Hristiyanların çevirdikleri dolaplara, zulümlerin sırtından geçilenlere karşı Muhammed'in evlatlarının sahneye onurlu ve sarsılmaz bir biçimde girmeleri karşısında sevinç naraları atmakla meşgul.'' Marx son makalelerinde Osmanlı sorununa da değindi. Ona göre küresel kapitalizm Osmanlı'nın iktisadi gelişmesine engeldi. Ülkeyi çöküşten ancak laik hukuk sistemi kurtarırdı. Marx Müslümanların kurtuluşunu devrimci bir hareket ve laik bir hukuk sisteminde mümkün gördü. Osmanlı'nın kurtuluşunu da Mithat Paşa'nın gerçekleştireceğini düşündü. Ancak 2. Abdülhamit Mithat Paşa'yı Taif'te boğdurdu. Aynı padişah pan-İslamizm propagandasında araç olarak kullandığı tarikatların hızla büyümesine, güçlenmesine yol açtı. Neyse konumuza dönelim. Sol ile İslam ittifak kurabilir mi? Sorunun yanıtı için bir düşün insanını yazmalıyım. Ç'yi seven ilahiyatçı. İslam ülkelerinin geri kalmışlığının nedeni dinden mi yoksa din adamlarının cehaletinden mi kaynaklanıyor? Mustafa Kemal 16 Mart 1923 tarihinde Adana'da şöyle dedi. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki küfür ve melanetten gelmiştir. Onlar, yani cahil imamlar, her türlü hareketi dinle karıştırırlar. O halde yobaz din adamlarına karşı halkı aydınlatmak için İslam'ı bilmek bir zaruret. Yoksa şunları din sanırsınız. Horoz melek gördüğünde öter. Bu yüzden horoz öttüğünde hemen Allah'tan dilek dileyiniz. Eşek şeytan görmedikçe anırmaz. Bu yüzden eşek anırdığında hemen Allah'ı anınız. Yemeğe sinek düşerse sineği yemeğe batırarak çıkarın. Çünkü sineğin bir kanadında hastalık, diğer kanadında şifa vardır. 70 dertten kurtulmanın yolu yemeğe tuz koymaktır. Yemek sağ elle yenmelidir çünkü şeytan sol elle yer. Meyveler mutlaka 1, 3, 5, 7 gibi tek rakamlarla yenmelidir. Esnemek şeytanın, hapşırmak Allah'ın işidir. Bu akıl dışılıklar İslam olabilir mi? İşte Yaşar Nuri Öztürk'ün yaşamı bu hurafelerle, din yobazlarıyla mücadeleyle geçti. Müslümanlar yüzyıllar boyunca dincilerin olumsuzluklarından öylesine bıktılar ki, Yaşar Nuri Öztürk gibi akılcı din adamlarına özlemle, kuvvetle sarıldılar. Mesele sadece hurafe değil. Dinciler İslam'a uygun bir yaşam için sadece ibadet etmeyi gerekli ve önemli sayarlar. Oysa İslam'ı salt ibadet olarak görmek ve ibadetin tüm kötülüklerin üzerini kapatacağını sanmak yanıltıcıdır. Kişi bir yandan ibadet ederek ve diğer yandan haram ya da günah olacak işleri yapmayı sürdürerek iyi Müslüman olamaz. Yaşar Nuri Öztürk'ün yıllardır altını çizdiği gerçek budur: Allah ile aldatmak. Dedi ki, ne kadar ibadet edersen et, ibadet ettiğini halka ne kadar gösterirsen göster, ahlaksızlığını ibadetle affettiremezsin. Din bu değildir, bu haramdır. Ne kadar besmele çekerek işe başlarsan başla, terazinin ayarını bozarak insanları kandırmak günahtır. Göstermelik ibadet ancak örtü görevi görür, perde arkasındaki gerçeği yok edemez. Mesele sadece Allah ile aldatmak da değil, bir de Allah ile korkutmak var. Din yobazları Müslümanları Allah ile korkutarak kendilerine kul köle yaparlar. Akılsız bırakılan mürit her söylenene inanır. Örneğin yoksulluğun kader olduğunu sanır. Bu aldatmacayı ve korkuyu Müslümanlara yutturmak isteyenler onların akılcı olmasını istemezler. Bu yüzyıllardır böyledir. Bu nedenle dinden aklı çıkardılar. Özgür birey olmanın yolu korku ile savaşmaktan geçer. Allah korkunun değil sevginin kaynağı olmalıdır. Yaşar Nuri Öztürk hayatını buna adadı. İslam'ı din bezirganlarının pençesinden kurtarmak için çabaladı durdu. Cehalete ve halkı kandıranlara karşı savaş açtı ve bir gün bile geri adım atmadı. Hoşgörülü, adaletli, özgürlükçü ve eşitlikçi İslam'ı yazmayı ve anlatmayı ısrarla sürdürdü. Yaşar Nuri Öztürk: El-Cahiz'dir, El-Kindi'dir, Razi'dir, Farabi'dir, Biruni'dir, İbn-i Sina'dır, Ömer Hayyam'dır, İbn-i Rüşd'dür. Sultan Orhan devrinin müftülerinden Kara Halil'dir. Sultan II. Osman devrinin müftülerinden Esat Efendi'dir. Sultan I. Selim devrinin müftülerinden Cemali Efendi'dir. Kurtuluşun öncülerinden Rifat Börekçi'dir. Atatürk'ün ülküdaşım dediği Hacı Süleyman Efendi'dir. Yaşar Nuri Öztürk'ün yolu Şeyh Bedrettin'in yoludur. Nesimi'nin, Hallacı Mansur'un, Pir Sultan Abdal'ın yoludur. Uğur Dündar'ın Halk Arenası programında kulağıma eğilip çok sevineceğim bir kitap yazacağım, Ç'yi anlatacağım demişti. Dediğini yaptı. Kur'an penceresinden Özgürlük ve İsyan kitabını çıkardı ve Ç'ye ithaf etti. Dipnot: Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an penceresinden Özgürlük ve İsyan, Yeni Boyut 2015. Şöyle yazdı: Ç, kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür sürer. Bazı idealler o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olman bile zafer sayılır. Bu dünyada bırakabileceğin en iyi miras dürüstlüktür der. Ç'nin bu ölümsüz sözlerinin altına hak ederek imza atabilecek bir tane dinci bulun da görelim. O imzayı atacak dindar bulursunuz ama bir tek dinci bulamazsınız. Bugün Türkiye'de antikapitalist, devrimci Müslümanlar varsa bilin ki hepsi Yaşar Nuri Öztürk'ün paltosundan çıkmıştır. Erdoğan sağcı mı solcu mu? Yanıttan önce şunu yazayım: sağcı değilim, milliyetçiyim. Sağcı değilim, muhafazakarım. Sağcı değilim, mütedeyyinim. Sağcı değilim, liberalim. Keza sağ cephe demiyorlar, sağ ittifak demiyorlar, sağ birlik demiyorlar. Yani sağcı denilmesinden utanıyorlar. Sağcı görünmek, bilinmek, tanınmak istemiyorlar. Tarık Çelenk'in bir kitabı var, Türk Sağının Düşünce Atlası. Dipnot: A. Tarık Çelenk, Türk Sağının Düşünce Atlası, İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın, Mahfil Yayınları 2017. Çelenk, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Cemil Çiçek, Hasan Aksay, Halis Ayhan, Müfit Yüksel, Savaş Ş. Barkçin, Hamza Türkmen, Mustafa Çalık, Bülent Uluer, Tanıl Bora gibi farklı politik görüşten 26 kişiyle Türk sağının ideolojik temellerini konuşuyor. Görüşmeler hiç kolay olmamış. Ankara'ya ilgili görüşlerini almaya gittiği Tezkire dergisi kurucusu Ercan Şen, bizim mahallenin gençlerinin ve mevcut ağır ağabeylerinin sağcılık tanımından hoşlanmadığını söyleyerek Türk sağı değil, Türk düşüncesi kavramını kullanmasını istemiş. Ahmet Davutoğlu sağ adını ana vatanın yani partisinin yozlaştırdığını belirterek yerli hareket adını tavsiye etmiş. İslamcı aydın Selahattin Eş ile Fatih'te buluşacaktık. Camiye girerken telefon etti. Bana görüşmekten vazgeçtiğini, zira sağ adı geçen bir kitapta isminin ve görüşlerinin bulunmasını kabul etmeyeceğini söyledi. İlahiyatçı bir ana babanın siyaset biliminde master yapan oğlu Çelenk'e şunu söylemişti. Hocam bu kitap bizim kuşağın ilgisini çekmez. Zira biz kendimizi sağcı olarak tanımlamıyoruz. Yine de Tarık Çelenk kitabına Türk Sağının Düşünce Atlası adını verdi. 33. ayrımın sonu. Sayfa 277.